İyi günler, hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Programda yanımda değerli hocam İGEDER Başkanı Nuri Özkan var. Bugün bir konuk alacağız programımıza. Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Yücel. Cemil Yücel hocamızla PISA direktörü Andrea Schillaher'in bir gazetemize yansıyan mülakatı üzerine sohbet edeceğiz. PISA malum bizde zaman zaman eğitim tartışmaları yapılırken gündeme gelir ve PISA'da aldığımız başarılar ya da başarı düşüklüğü eğitimdeki başarısızlığımızın kriteri olarak da değerlendirilir. Cemil Yücel hocamızla hem bu PISA kriterinin ne kadar anlamlı olup olmadığını konuşacağız, hem de PISA direktörü sadece başarı oranı üzerine konuşmuyor, Türk eğitim sistemi üzerine değerlendirmeler yapıyor ve ilginç değerlendirmeler yapıyor. Yani öğretmen kalitesinden çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin niteliğine uzanacak ölçüde ve bizim eğitim sistemimizin dünyada olan biteni yakalayıp yakalamadığı konusu üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Yani içerik değerlendirmesi yapıyor bir anlamda. Sayın hocamızla, Cemil Yücel hocamızla bütün bunları tartışacağız. Evet, kendisine bağlanıyoruz. Hocam hayırlı günler diliyoruz.
Hayırlı günler hocam, nasılsınız?
Elhamdülillah, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim?
Allah'a şükür çalışıyoruz.
Nuri Özkan hocamla birlikteyiz. Sizinle eğitim üzerine konuşacağız. Bu eğitim konuşmaları programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum hocam.
Uzaktasınız. Keşke stüdyoya konuk olarak alabilseydik sizleri, ama zaman zaman böyle en azından telefon bağlantılarıyla sizin birikimlerinizi dinleyicilerimize yansıtmaya çalışacağız.
İnşallah.
Şimdi hocam, bu PISA'yı Türkiye kamuoyu biliyor. Genellikle de PISA kriteri diye bir şey var. Yani PISA kriterlerinde Türkiye'den sınava giren çocuklarımızın başarılarının çok yüksek olmadığı tarzında bir sonuç var. Medyaya sık sık bunlar yansıyor ve biz de biraz yakınıyoruz kendi kendimize, bir türlü şu PISA'da üst seviyelere çıkamadık diye. Sizinle isterseniz önce bu PISA kriteri ne kadar bizim eğitim sistemimizin kalitesi hakkında bir sonuç veriyor, bir anlam sunuyor. Onu siz de sanıyorum takip ediyorsunuz. Onu bir değerlendirelim öncelikle.
Tamam hocam. Şimdi yani PISA OECD tarafından yapılıyor. Bir ekonomik kuruluş.
Evet.
Yani bir ekonomik kuruluşun ülkelerin eğitim sistemlerinin politikalarının ile ilgili dönüt vermeyi amaçladıklarını zaten kendi dokümanlarında da bahsediyorlar. Tüm dünyada 70 kadar ülkeye bu konuda yaygın bir şekilde bir moda yarattılar. Ve eskiden beri var olan, aslında sanayi devriminin öncesinden beri var olan, dünyada birbirine benzeyen, izomorf olan, birbirinin kopyası olan bir eğitim sistemi var. Bütün dünyada var bu. Başlangıcı, yani şimdi OECD'ye gireceğiz belki, ama yani bu nereden geliyor? Niçin biz bunu bu kadar önemsiyoruz?
Evet.
Yani böyle benzer şeyler var mıydı? Vardı tabii ki. Yani kiliselerin, Katolik kiliselerinde başlayan bir eğitim anlayışı, sorgulamayan, arka arkaya sıraya oturtulan bir sistem, sanayi devrimiyle birlikte fabrikalaşan insanı getirdi. Ve okullara da bunun yansımaları oldu. Ve bütün dünya bu modelleri belli bir merkezden kopyaladı. Yani temel problem bu özgürlüğü, milliliği, yerelliği, tamam global bir takım şeyler var, ama nereden geliyor, nereden icap ediyor diye ben eleştirel yaklaşıyorum bu aslında.
Evet, evet.
Yani biz eğitim anlamında Türkiye'de tartışılmayan şey kalmadı. Hemen hemen bu PISA'da PISA direktörünün yaptığı açıklamaların çoğu bu sınavın sonucu değil. Yani kendi dokümanlarına, kendi verilerine göre bir yorum yapmamış benim gazetede okuduğum şeyler.
Evet.
Bunların çoğusu burada söylenmiş laflar. Herhalde birileri özetleyip vermiş. Doğru olanlar var. Ama niyet sorgulaması bizim milli eğitimde yapılmıyor pek. Bu tür kurumlara çok fazla önemsendiği için kendi yolumuzu bulmada herhalde hep bir kılavuz gözetliyoruz.
Evet.
Dünya bunu yaptı. Yani kiliseyle yaptı. Biliyorsunuz siz işte İncil'i okumayın, boş verin dediler.
Evet.
Size anlatalım dediler. Siz sadece dinleyin, kulağa hitap eden bir sistemdi. Ve ne hikmetse bütün dünya bunu kopyaladı. Mekanlara ve mimariye kadar kopyaladı. Global bir sistem. Belki de yani çok artık günümüzde biliyorsunuz komplo teorileri eskiden biraz
var, evet.
Tehlikeye yaklaşılan şeylerdi. Bu sıralarda artık kimse komplo teorisini açıkça oynadığı için.
Evet.
Kimin ne dediği yani açık bir şekilde artık dünyanın kontrolünde, dünyada yetiştirilmek insan tipinde veya coğrafyalarda artık kimse tırmıyor. Yani etikmiş, demokrasiymiş yapılıyor. Bu sanayi devrimiyle birlikte fabrika metaforu vardı. Fabrikalarda insanlara nasıl şehirlerde robotlaştırdıysa, makinanın bir parçası haline getirdiyse, bu uluslararası güçlerin ortaya çıkardığı vatandaş tipinde herhalde bir şeyler isteniyor. Yani tamam bizim işimizi görün, uluslararası sermayenin işine yarayacak çalışkan insanlar, zeki insanlar ve zekinin tanımını bunlara bıraktığımız zaman ya da beklenen insan tanımlarını bunlara bıraktığımız zaman bugünlere bu tartışmaları yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi Singapur, bir önceleri Finlandiya falan çok popülerdi ülkemizde. Tabii onların mitolojilerine kadar, efsanelerine kadar biz kimin sorularını sorduktan sonra adamlar kendilerine, kendi ülkelerinin kültürüne göre bir eğitim sistemi ve ideal olan insan nedir, çocuk nedir kavramını tartıştıktan sonra onlar bir okul sistemi kurdular. Ama bakıyorsunuz yani benim garip gördüğüm noktalardan bir tanesi bu tür ülkeler gerilemeye başladı. Ve ön plana Şangay gibi fakirlerin yaşamasının bile yasaklandığı,
evet,
kotalara göre şehirlere yerleştirildiği yerler ön plana çıkarılıyor. Veya
Niye hocam, nasıl bakıyorsunuz Singapur, Çin gibi ülkelerin ön plana çıkmasına?
Çin ön plana çıkabilir ama neden Çin'in Hong Kong'u veya ekonominin çok güçlü olduğu bölgeler, ticaretin ve bu ticaret içerisinde çok iyi matematik bilen insanların uluslararası ticarette kullanıldığı bölgeler ön plana çıkabiliyor? Ben kendi kendime soruyorum ama bu pek sorulan bir soru değil.
Evet.
Yani buna bakmak gerekiyor. Yani neden biz bir Japon öğrencilerin durumunu biliyoruz yani.
Evet.
Kore'deki yarışma sistemini ve ailelerin çektikleri belli. Başka bir yol, başka bir okul mümkün değil mi de biz özellikle bunlar ön plana çıkmaya başladı. Finlandiya gibi ülkeler gerilemeye başladı. Ya da çok uzun yıllardır eğitimin nasıl olması gerektiğini oturup düşünerek yapan kuzey ülkeleri niye ön plana çıkarılmıyor da bu ülkeler veya Amerika o kadar iyi değil yani.
Ama Finlandiya da sanıyorum hocam. Finlandiya da eğitim konusunda hani hamle yapan ülkeler arasında sayılıyor değil mi? Türkiye'de de epey konuşuldu.
Finlandiya öyle ama evet. Finlandiya istikrarla devam ediyor ama bu son iki başka bir sınavdan daha bahsetmemiz gerekiyor. Bizim o hiç gündeme alınmıyor. Bu ekonomik teşkilatın ki gündeme alıyor. Halbuki aynı zamanda yapılıyor. O 4. ve 8. sınıflarda yapılan TIMSS çalışmaları var.
Evet.
Aynı bir gün önce yayınlandı.
Evet,
bir gün önce
evet.
Yayınlanan o programda bir gerileme yok, ilerleme varken,
evet.
Türkiye bunu hiç tartışmazken sürekli biz pizza, ben pizzayı 3-4 defa televizyonda anlattım. Bakın dedim, bu pizza sonuçları doğaya aykırı bir şekilde düştü. Puanların bu kadar düşmesi mümkün değil. Yani istatistik olarak böyle bir düşüşün gerçekleşmiş olması bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Veya Türkiye bir şey yaptı ki bu böyle düştü. Kötü,
evet,
bir şey mi yaptı? Onu ben biraz sonra belki söyleyeceğim ama büyük resimden başlamak istedim ben. Yani bu büyük resim biraz Türkiye'de düşünülmüyor gibi. Yani biz kimiz? Niye Singapurlaştırmak veya onların örnek modellerini almak zorundayız? Ve bu önerileri yapmanın altında başka bir şeyler yatıyor mu diye de düşünmemiz lazım.
Yani Singapurlaştırılmak gibi bir riski okuyorsunuz, öyle mi hocam?
Evet, ben Singapur'a kötü demiyorum, onların ekonomik şartları halinde bir şehir sonuçta.
Evet yani. Şehir yani, doğru.
Bir şehir yani, bu şehirler Şangay'da öyle, Hong Kong'da öyle. Yani bölgeler alıyor. Çin o kadar adaletsizliklerin olduğu bir ülke ki hep seçkinci olarak insanlarını yetiştiriyor. Yurt dışına gönderip geri getirdiği insanlar falan çok zeki insanlar. Ama toplumun, eğitimin, devletin görevi anlamında bizim Türkiye'de de sorgulanmayan bir şey var. Devlet ne yapar? Şimdi onu anlamak için işte Finlandiya'ya falan bakmak gerekiyor. Bu ülkeler hiçbir zaman şeydeki en üstteki gruplarının devlet olarak yetiştirilmesinden ziyade alttakileri yok etmeye çalışıyor. Ezilen, imkanlardan daha az yararlanan, toplumun büyük kesimi olan kesimlere eğitimi taşımak devletin görevi. İmkanları, yani belediyecilik gibi düşünün. Bir mahalleye siz yol yapmıyorsanız, hep zenginlerin mahallesine hizmet eden bir belediye ne kadar belediyecilik felsefesine uygundur? Değildir. Yani devlet de böyle bir şey. Bizde de uzun süreden beri temel problem bu. Biz kast sistemleri üzerine insanlarımızı kastlara bölerek bir okullaşmayı tercih ediyoruz ve bu birilerinin işine yarıyor. Yani bizim en iyi yetiştirdiğimiz adamlar bana göre uluslararası sermayenin Türkiye distribütörleri yapılıyor. Çok iyi fakültelerde, çok iyi bölümlerde ilk yüzdelik bilimlere girdiği halde bu adamlar hep böyle büyük teknoloji firmalarının ya genel müdürü oluyor ya pazarlama müdürü haline getiriliyor. Yatık fakültelerindeki öğrenciler, bu adamların inovasyon, Türkiye'de yapacakları şeyler varken bu adamları ilaç yazan insanlara dönüştürüyoruz. Türkiye'nin bir devlet politikası ve milli güvenlik politikası kadar önemli olan bir eğitim politikası yok.
Hocam, evet. Hocam, sizi bulmuşken aslında PISA ile ilgili rezervleriniz çok net anlaşılmış oldu. Ama muhtevaya ilişkin, yani bu PISA direktörünün söyledikleri içinde de muhtevaya ilişkin bir takım tahliller var. Ama sizin yani başlı başına zaten bu konunun içindesiniz, değerlendiriyorsunuz ve Türkiye'de eğitim sistemi yani halen de çok yoğun biçimde tartışılıyor. Yani sizin en son düzenlemeye mesela yani mahalle düzeninde bir yerleştirme planlanıyor. Diyelim ki liseye geçişte, yani bu mahalleye geçişte de belki mahrum bölgeler ortaya çıkacak gibi bir değerlendirme oldu. Yani isterseniz milli eğitim politikası, oradan devam edelim hocam.
Olur hocam. Bu şimdi PISA sonuçları, TIMSS sonuçlarının çerçevesinde bu tartışmalar. Evet. Mahalle sisteminin geri planını halk bilmiyor olabilir ama şöyle bir şey oldu. Mesela en son biz İbni Haldun Üniversitesi'nde bir araya geldik. Evet. Oradaki istedat çalışmaları merkezi kuruldu. Buraya Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlar katıldılar. Akademisyenler katıldı ve eline boyuna orada tartışılı bir rapor düzenlendi. Kamuoyuyla paylaşıldı ama o pek yer görmedi. Bizim oradaki tartışmalarımızın kökeninde Türkiye'deki bu eğitim politikalarına nasıl etki edilebilir ve bu sorunlar nasıl düzeltilebilir diye biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bazı şeyler söyledik.
Çok önemli, evet.
Bu son bizim söylediğimiz sözcüklerin veya öneri tartışmaların pek çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında yer buldu. Ama tabii biliyorsunuz yani değişik STK'lardan şuradan buradan görüşler alınıyor ama bunlar oraya gidince tekrar bir gözden geçiriliyor.
Evet.
Şimdi mahalle kavramını dememiştik biz aslında. Burada aslında son günlerde İstanbul'dan gelen açıklamalar, kırsaldan gelen açıklamalarda biraz bizim dediğimiz yöntemlere gidilecek gibi görünüyor. Bizim dediğimiz mahalle değil. Yani mahalle sistemine geri dönerseniz zaten biliyorsunuz bizde yerleşim biçimleri etnik yapılara göre, ekonomik yapılara göre, hemşericilik yapılarına göre mahalleler oluşuyor. Bu mahallelere siz okulları, kayıt alanlarını mahalle olarak tanımladığınız zaman gene okullar arasında çok büyük kalite farklılıkları devam edecek. Ama zannedersem o birkaç bu uygulama başladıktan sonra birkaç yıla kadar bizim dediğimiz noktaya gelinecek. Mahalle değil, bölge kavramını
kullanacak. Eğitim bölgesi diye açıklama yapıldı. Onu kastediyorsunuz değil mi efendim?
Tabii bizim tepkilerimizden sonra dendi ki mesela dün dinledim İstanbul'u zannedersem bölge kavramı değişik ilçelerden bir araya değişik mahallelerden bir araya gelirse faydalı. Yani bir okulun bir lisenin öğrenci alacağı kayıt alanı dememiz gerekiyor ama bizim kayıt alanı çok sayıda mahalleyi içermesi gerekiyor. İkinci lise de aynı mahallelerden alabilir belli yüzdeliklerde.
Yani çeşitlilik kazansın gibi bir düşünceniz de var herhalde okullardaki öğrenci niteliği.
Aynen. Biz onu düzeltemezsek, biz bunu düzeltsek her şeyi düzeltiyoruz zaten. PISA sonuçlarını da düzeltiyoruz, TIMSS sonuçlarını da düzeltiyoruz, adalet de geliyor, okullar arasındaki farkları da düzeltiyoruz. Çok basit bir sistem aslında. Onu tam olarak şu anda oturmadı sistem belki ama çeşitliliği sağlayacak. Sosyal, ekonomik, etnik yapı açısından okullarımızda birlikte yaşama kültürünü geliştirecek. Belki özden duyduğumuz eski her okuldan bir tıp fakültesi, her okuldan bir hukuk fakültesi, her sınıfta başarısız diye adlandırdığımız asla zekasında problem olmayan sadece sosyal çevrede birbirini, biz buna sosyolojide şey deriz, kendini üreten ayrımcılık. Yani bu kendini üreten ayrımcılığı yok etmenin araçlarından birisi eğitim sistemi ama biz de bu sistemi destekleyen bir sistem olarak okullar kurulmuş ve öyle devam ediyor. Bu sistemi devam ettirmemenin yolu okullarımızda insanların beraber yaşamasını ve öğretmenlerin tekrar öğretmen olmasını ve okulların okul kültürüne dönmesini istiyoruz. Şimdi bu PISA çalışmalarına verilen tepkilerin bir sonucu aslında. Biz ne yapıyoruz? Bu çocuklardaki puan farklılıkları neden ortaya çıkıyor? Çok basit. Okullar arasında çok büyük farklılıklar var ve okullara meşrulaştırdığımız bir TEOG gibi sınavlar getiriyoruz. Halbuki o TEOG sınavları sadece çocukların çalışmalarıyla alakalı değil. Onların sosyal sermayeleriyle, kültürel, ekonomik sermayeleriyle alakalı. Bir çocuğun başarısında 3 temel unsur var. Yani sosyal sermayesi olan ekonomik sermayesi ya da parası olmadığı halde kültürel sermayesi. Bunlara göre o TEOG sınavlarının sonuçları yordanabiliyor. Dolayısıyla siz herhangi bir okula gidip çocukları incelesiniz, demografik yapıp zaten kimin kazanacağı orada belli. Biz meşrulaştırıyoruz. Yani
hocam affedersiniz, bu okullar arasındaki başarı farkını, yani yakın zamanda giderme ihtimali, imkanı, bunu nasıl görüyorsunuz?
Hocam yani işte bir lider çıkıp da derse ki ben okulların TEOG'u kaldıracaksınız. Yani devlet gibi davranıp bu çocukların meşrulaştırılan bir ayrımcılığa gitmesini engellemek için 3-4 tane madde verdik biz. Birincisi bölge sistemiydi. Bölgeye göre istatistiki anlamda TÜİK'in kullandığı hane verilerine göre okullara kayıt yapın. Mahalleyi almayın ve pek çok mahalle, pek çok liseye gidebilsin belli oranlarda ve daha sonra öğretmen rotasyonu yapın. Yani dengeli olarak bütün okullarda benzer özellikler olsun. Bu imkanların, devletin imkanlarının okullara eşit şekilde dağıtılmasını getirecek ve okullardaki kültür değişecek. Bizde %10'luk bir öğrenci grubu haricinde %90'ında birbirine benzeyen öğrenciler olduğu için okul kültürünü kaybettik. Meslek liselerinde bu çok belirgin bir şekilde görülüyor. O meslek lisesinin içerisinde bir ümit var, bir kültür yaratamazsak, çocukların beklentilerini beklentisi olan bir gelecek vaat edemezsek biz bu çocuklara, buralar suç merkezleri olmaya devam edecek. Toplum, biz bu çocuklar sokakta, seçkin çocuklar dediğimiz çocuklar güvenle yürüyemeyecekler. Çok basit dokunuşlar verdik biz mesela. Dedik ki bakın çok basit. Bu meslek liseleri öğrencilerin %45'i mesleki teknik okullarda. %45 çok büyük bir rakam.
Evet.
%45'in çok az üniversite şansı bulunuyor. Ek kontenjan diye bir şey veriliyor. Ek puan diye bir şey veriliyor. O bir şansları yok. Biz dedik ki ya bakın çok basit. Çok basit devrimci bir şey var. O da dedi ki kontenjan verelim. Ek kontenjan. Bu çocukları diğerleriyle yarıştırmayalım. Eğer sağlık bölümünden, programından mezun bir çocuk varsa hemşirelik, ebelik, ameliyathane hizmetleri bölümlerinin %30'unu buradan gelen çocuklardan alalım dedik. Diğer liselerle yarışmasınlar. Tıp fakültesine bile sağlıktan %1 kontenjan ayıralım. Bilgisayar mühendisliklerine %20 kontenjan verelim. Bütün Türkiye'yi değiştirirsiniz. Bütün aileler o zaman meslek lisesine gitmenin daha faydalı olduğunu, yarışmada daha karlı olduklarını görecekler. Yani aslında Türkiye'de oturulup yapılsa bunların zamanı çok uzun şey, yani bu 10 senedir, 12 senedir bir takım reformlar yapılıyor ve hiçbir şey etki etmiyor eğitim sistemine. Bakın okullaşma oranları, dersliklerin sayısının artırılması, eğitimde bütçeden ayrılan paylar, bunlar artarken bizim başarımızı engelleyen bir şey var. Her şey yapılıyor, girdiler diyoruz biz buna. Girdileri yükseltmemize rağmen eğitimin kalitesinde bir ilerleme sağlanmıyorsa buna biz decoupling adı veriyoruz.
Nedir hocam? Yani sizin gördüğünüz ana eksiklik ne? Bu hakikaten bütçede en yüksek pay ayrılıyor. İşte teknik bir takım imkanlar, okullaşma imkanları ama olmuyor dediğimiz şeyin sebebi ne?
Pek çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi araçların amaç haline dönüştürülmüş olması. Bizde sınıf içerisindeki eğitim öğretimi belirleyen geri besleme yöntemiyle ortaya çıkan sınav sistemleri. Yani bu sınav derslerin içini belirliyor. Halbuki sınavlar bir sonuç olması gerekiyor, bir değerlendirme biçimi olması gerekirken sınıf içerisinde artık test sistemine göre, başarıya göre, elemeciliğe göre bir sistem gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla bir tane sebebi bu. İkincisi okulların çok fazla kasta dönüşmüş olması, çok parçalı bir yapıya dönüşmüş olması, seçkinci okulların bir yerde toplanması ve akademik farklılıkları olan insanların birbirlerinden etkileşiminin engellenmesi gibi olaylar var. Öğretmen eğitimi de var bunların içerisinde. Mesela öğretmen, PISA direktörü diyor ki öğretmen kadar başarılıdır öğrenci. Şunu
tam da ben ona da gelecektim. Yani öğretmen konusu da Türkiye'nin herhalde temel meselelerinden biri eğitimin. Siz aynı zamanda eğitim fakültesinin dekanısınız. Evet. Yani ne oluyor da öğretmen kalitesi bir sorun haline geliyor?
Burada da şöyle bir problem var. Mesela yıllardır biz öğretmen yeterlilikleriyle ilgili dokümanlar yayınlarız. En son bir tanesi de resmi gazetede bile yayınlandı yani. O öğretmen yeterlilikleri yüzlerce sayfalık şeydir ama o öğretmen yeterlilikleri o kadar yüksek şeyler ki cennette bile öyle insan bulamazsın. Çok fazla şey bekleniyor. Yani o Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu o öğretmen yeterliliklerinde bir dünyada insan bulmak mümkün değil yani. Şimdi bizdeki problem şöyle anlatayım bir kere. Türkiye dünyanın en geç öğretmen kitlesine sahip. Yani evet. Öğrenebilirliği
genç evet. Genç. Bu avantaj mı dezavantaj mı?
Şimdi şey tecrübe eğitime çok etkili.
Evet.
Yani tecrübeli öğretmen. Tabii biz bu tecrübeli öğretmenle yeni öğretmeni birleştiren bir sistemimiz de yok biliyorsunuz.
Yani hani gençte heyecan olur, enerji olur diyorsunuz. O bir avantaj gibi gözüküyor ama bir de tecrübe. Yani, evet.
Tecrübe problemimiz var şimdi. Onları da tecrübeli öğretmenle buluşturma imkanımız yok. Ve bizde öğretmenin öğretmene kılavuzluk, tutorluk ya da lalalık yaptığı bir sistem de yok. Bizim önerdiğimiz lalalık. Yani bir öğretmen diğerini yetiştirecek.
Yani usta çırak ilişkisini kurmak lazım eğitimde diyorsunuz. Yani,
kesinlikle kurmak gerekiyor ve çözüm o. Zaten bu başarılı denilen o Finlandiya gibi ülkelerde öğretmenlerin, baş öğretmenler şunlar bunlar yetişiyor öğretmenleri. İyi olanlar iyi örneklerini yayıyorlar. Yaymaları gerekiyor. En son bizim Müsteşar Bey zaten dikkat etmişsiniz Türkiye'deki şeyleri yayınlamaya başladı. İyi örnekleri yayınlamaya başladı. Onu Twitter hesabından yapıyor belki ama buna bir mekanizma getirmek gerekiyor. Tüm Türkiye'de öğretmenlerin bunları paylaşması gerekiyor. Birbirlerinden öğrenmesi gerekiyor. Bizim bu öğretmenler bir de şöyle bir özelliğimiz var. Son 12 yılda 600 bine yakın öğretmen atadık biz.
Evet. Yani, evet.
Problem de biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani çok büyük bir miktarda tıkadık sistemi. O kadar tıkadık ki artık yeni öğretmenlerin de sisteme girmesi biraz zor gibi görünüyor. 1 milyon öğretmen şu anda var. 1,5 milyon da öğretmen olmayı bekliyor. Aslında seçme imkanımız çok yüksek. Bazen olumsuz düşünüyorlar artık biz bu öğretmenleri atayamayız diye. Dün başbakanımız da öyle bir açıklama yaptı. Halbuki bu derslerin saatini değiştirdiğiniz zaman eğitim anlayışını değiştirdiğiniz Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı 3 milyon civarında. Problem yok. Yani biz eğitim anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Okul anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Öğretmenleri şöyle bir şey yapmıştım ben geçmişte. Bizim öğretmen kalitemiz hani eğer bu sınavlar çok önemli sınavlarsa üst ilimlerden geliyor bizim öğrencilerimiz. Dünyada genellikle %70'lerden eğitim fakültelerine girilirken biz de %20'lerden %30'lardan bazı bölümlerde %10'lardan öğrenci alıyoruz.
Yani eğitim fakültesine giren öğrenci şey diyorsunuz, başarılı çocuklar diyorsunuz.
Şimdi evet. Zekilikle akıllılık arasında farklar var tabii ama çalışkanlıkla Bizde ben insanda problem görmem pek. Yani yapılabilir. Bizim çocuklarımız sınıflarda görüyoruz. Bir de ben şunu açıkça söyleyebilirim. Eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerine gelen insanlar bizim Anadolu'nun orta tabakalarının uslu, terbiyeli insanları, mizaç olarak da öğretmenliğe yatkın insanlar. O açıdan bir problemimiz yok. Hani bu adamlar çalışmaz mı, bu adamlar tembel mi? İçeri girince öyle oluyor gibi görünebilir. İnsanla ilgili bir problemden ziyade sistemle ilgili bir problemine bakmak lazım. Sistemi düzeltirsek insan ona uyum sağlıyor. Yani biz bu sistemlerde, bu sınav sistemlerinde ta ilkokuldan itibaren sınava hazırlayan dershanecilik gibi bir sürü olay var. Bunlar bizim eğitim kültürümüzü, öğretmenlik yapma biçimimizi değiştiriyor.
Ben şey anladım.
Affedersin hocam. Şimdi tabii çok büyük sayıda bir öğretmen kitlemiz var. Yani 1 milyon civarında. Yani bu kitlenin dönüşümü de eğitim açısından son derece hayati. Sizin de ifade ettiğiniz. Peki bu nasıl, yani bu 1 milyon insanın yeni bir motivasyon kazanması nasıl mümkün olacak? Hani insan bazen diyor, at sahibine göre kişner gibi. Yani bir öğretmene liderlik gibi bir şeyden söz edilebilir mi? Nasıl yapacağız bunu biz?
Biz öğretmen liderliği üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Çok sayıda keşfedilmemiş lider öğretmenlerimiz var. İşlerini artık kimseyi dinlemeden, kendisi zevk alarak, coşku ve akış halinde ders yapan öğretmenlerimizin sayısı az değil. O coşku ve akış halini engelleyen mekanizmaları yok etmemiz gerekiyor. Ben bazen diyorum şu Milli Eğitim Bakanlığı olmasa eğitim sistemi ne güzel yönetilir falan da dediğim oluyor aslında da.
Bu çok devrimci bir şey olurdu hocam.
yani şu öğretmenler aslında...
Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı için de yani şu okullar olmasa Milli Eğitim evet. Bakanlığı ne kadar iyi olurdu, kolay olurdu denmiş.
Tersini söylüyorum ben.
Evet, yani. Evet.
Şu Milli Eğitim olmasa biz öğretmenliği biliyoruz ne olduğunu, öğretmenliği anlarız. Daha yerele, daha böyle Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Milli Eğitim Müdürlüğü de çok büyük bir yapı. Bölge sistemlerine dönüşülmesi gerekiyor. Milli Eğitim bölgeleri, ilçeler falan bağımsız olması gerekiyor. Milli Eğitim Müdürü atamaları, her ilçe, onların da projeleri olması gerekiyor ve rahatlatmak gerekiyor. Öğretmenlik yapısın, Anadolu pedagojisi devreye girsin. Sohbet, muhabbet, coşku, heyecan, koşarak ve coşkuyla okula gidilmeye başlasın. Tatiller zor geçsin çocuklara diyoruz. Yani bu bizim özümüzde var aslında. Biz bunu yok ettik okullarda. Ve biz bunları yok ederken de hep birilerine baktık. İşte PISA ne diyor, TIMSS ne diyor. Ne bileyim işte yani en iyi bölümler hangileri. Ya okul denilen yer devletin bir aracı. Orası hayatın kendisi. Buralarda insanlar coşku içinde heyecan, muhabbet, sohbet, hikaye, mitoloji. Yani ruhunu aldık. Biz bunları departmantalize şekilde ders diye bir şey, ders kolik olduk. Yani derslerin birbiriyle alakası yok. Coğrafya dersinin içerisinde tarih yok. Edebiyat dersinin içerisinde tarih yok. Yani birbiriyle, biz buna barındırılmış program diyoruz. Aslında biliyoruz ne olduğunu. Bu mihver anlamında derslerin birbirine iç içe olduğu sistemler zaten dünyada eğitimde tartışılıyor. Artık biz bölgeyi liseye aldık, fabrika gibi bir derse giriyoruz, bir öbür derse giriyoruz. Üniversite de böyle.
Hocam yani, tam da burada affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Yani siz geldiniz aslında bir yere. Bu öğrencinin bu derslerde ne kazandığı konusu. Bu PISA direktörünün ona yönelik de bir şeyi var. Yani diyor ki, yani genelde de bu konuşulur, ezbercilik oluyor. İşte sınava göre hazırlanmış bir öğrenci zihniyeti söz konusu. İlişki kuramıyor, risk analizi yapamıyor. İhtimalleri dikkate alamıyor öğrenci. Yani ezberci bir eğitim var. Bu asıl, yani bu konuda ne diyeceksiniz? Nasıl çözülür böyle bir konu?
Ezbere çok fazla dışlamamak gerekiyor ama dediği de şöyle bir haklılık payı var. Bizde hep bu seçenekli ve çeldirici bir şeyler olunca kafamız çelindi diyorum ben. Ülkenin geleceğini çeldiler bu çeldiricilerle. Şimdi bizde oradaki şey şu, seçenek vermiyor. Adam bir problemi ortaya koyuyor, o problem hakkında sen ne hissettin diyor yukarıdaki parçadan diyor. Hislerini bile oraya ve doğru sayısı çok fazla, tek doğru yok. ne bileyim bir Türkçe anlama testinin içerisinde dalgıçlıkla ilgili, ormanla ilgili veya bir makinenin kullanım kılavuzuyla ilgili bir şey veriyor. Ve siz diyor buradan diyor bu makineye bakarak diyor çalışır hale getirebilmeniz için hangi düğmelere basardınız diyor. Bizim çocuklar ya iyi de sen bana versen ben onu çözeceğim diyor. Yani seçenek arıyor. Kendisi yazamıyor.
Evet.
Yani bu edebiyatla biraz alakalı. Okullarda
sizin
tartışmalarla
söylediğiniz alakalı. Mesela coğrafyada tarih yok dediniz. Yani edebiyatta evet. Bilmem coğrafya yok. Yani bunun gibi derslerin hani disiplinlerin evet. Birbiriyle ilişkisi. Çocuğun hepsinin içinden bir senteze ulaşması. Yani bu nasıl kazanılacak yani?
İşte anlayışımızı değiştireceğiz. Mesela sınıf öğretmenlerinde biz uzman yerine daha generalist yetiştirmek gerekiyor. Öğretmenlerimizin diğer alanlarda bilmesi gerekiyor. Bu aslında bununla da ben bir hinlik görüyorum. Yani üniversitelerimizi düşünsenize bir mühendis estetik dersi almıyor. Yani edebiyat dersi almıyor. Ondan sonra ürettikleri şeylerde insana hitap etmiyor. Şehirciliklere bakıyorsunuz, mimariye bakıyorsunuz, kültüre ilişkin bir fikri olmadığı için, kampüste çocuk bir edebiyatçıyla oturmadığı için, bir müzisyenle oturmadığı için, aynı koridorlarda ders almadıkları için herkes departmentalize olmuş, kolay yönetilebilir bir insan hayatı. Yani şehirlerde de yansıyor, hukuka da yansıyor bu. Ve insan fıtratından gitgide uzaklaştıran bir eğitim sistemi olmuş oluyor. Fıtrata uygun eğitim yapılması gerekiyor. Yani bizim çocuğumuz evde nasıl öğreniyorsa, biz departmanca saatlere bölerek yemek yemeyi mi öğretiyoruz? Yemek yerken terbiyeyi ayrı bir zaman mı ayırıyoruz? Bunlar hep iç içe olması gereken fıtrata uygun şeyler ve deneniyor dünyada. Bizim biraz buraya doğru dönmemiz gerekiyor. İnsanların diğer alanlarda da bilgisinin olması, hatta birlikte derse girmesi gerekiyor. Ve yani o kadar çok şey var ki bu sistemle ilgili, dünyadaki sistemle de ilgili problemli. Niye bir sağlık dersi mesela bir dönem, iki dönem boyunca okutuluyor? Niye 6 haftada bitirilmiyor? Herhangi bir ders niye bu kadar olmak zorunda? Yani bu alternatifler var. Biz sadece paradigmalarımızın dışına çıkamıyoruz. Yani biz yaptık oldu deme kültürü var mı ülkede aslında? Yani yatalım da bir görelim. Dersleri niye bu kadar, hocaları niye tek tek koyuyor, niye yardımcı öğretmen koymuyoruz, neden 2-3 tane öğretmen belli konularda bir işte ne bileyim bir nehrin temizlenmesi konusunda böcekleri kullanırken veya kimyadan bahsederken, fizikten bahsederken niye birlikte bahsedemesinler? Öğrenme bu, böyle öğrenilmesi gerekiyor. Ama biz ders fetişizmi olduğumuz için derse giriyoruz, dersten çıkıyoruz. Derse giriyoruz, dersten çıkıyoruz ve bütünlük kayboluyor. Bu sistem birilerinin işine geliyor olabilir. Yani daha böyle bir at gözlüklü insan, çok iyi bir mühendis yetişiyor belki ama o adama, şimdi şöyle, Amerika'daki bir hastane bir MR çektiği zaman bunu çok ucuza internete yükleyerek Hindistan'a rapor yazdırıyor aynı gün içerisinde. Hindistan'daki bu adam çok iyi eğitilmiş, çok zeki bir adam. Ailesi bir sürü özel derse göndermiş. Amerika'da yaptırmış olsa bu raporu belki işte $5,000 ödeyecek. Bu adama $100 gönderiyor. Yani evet. Böyle bir ekonomik sistemin de desteklenmesi söz konusu. Yani bunların dışında eğitimin özünde ne varsa, terbiye neyse biz ona geri dönüp kendi modellerimizle uğraşacağız. Yani PISA'da ne kadar geçerli laflar söylemiş olsa da mesela en son gelemedik oraya belki ama PISA'daki bu seneki şey yani ne yaptılar da bize konuşturmak için mi yaptılar diye düşünmeye başladılar. ya da bu PISA yapan kişiler bizde hani eskiden beri yabancı uzmanlar vardır da acaba hani bunlar bir proje falan mı almak istiyorlar acaba bu kadar düşüş yok.
Hocam şimdi aslında derdimiz var. Derdimizle ilgili de birisi konuştuğunda ona kulaklarımız çevriliyor. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Yani genelde bu eğitim alanı belli bir istikrarı isteyen bir alan zannederim. Yani 15 yıldan beri Türkiye'de hani son zamanlarda yerli ve milli diye bir motto da geliştirmiş olan bir siyasi yapı var. Yani bu siyasi yapı yani devamlılık açısından 15 yıldan beri tek başına bir yönetim icra ediyor. Yani en hareketli alan ise Eğitim Bakanlığı. Yani 6 Eğitim Bakanı değişmiş. Yani siz mesela bu 15 yıl içerisinde Yani belli bir şey yakalanmış olsaydı, sistem yakalanmış olsaydı bugün çok farklı bir noktada olabilirdik diye düşünüyor musunuz?
Düşünmüyor değil, biliyorum yani.
Evet.
Yanlışlar var. Birinci yanlış, mesela ben geçen söyledim ve artık tepki geldi. Bir kere Türkiye eğitimi ciddiye alıyorsa 1 milyon eğitimcinin olduğu yerde bir tane eğitimciyi bulabilirdi bakan olarak.
Evet.
Ama bu çok büyük bir ayıp yani.
Evet.
Var, içlerinde benim tanıdıklarım var, iyi eğitimciler de var. Ama yani ne hikmetse sistem 1 milyon eğitimci arasından eğitimci bulamıyor. Şimdi siz şunu düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar kızsalar bile Sağlık Bakanlığı'na bir kere eczacı birisini atamışlar zannedersem. Bizim aramızda konuşulanı söylüyorum size. Bir kere olmuş o da. Onlar hep doktorlar. Yani hukukta siz hukukçu olmayan bir Adalet Bakanı düşünebilir misiniz? Ya da bunlar meslekler, profesyonel meslekler. Öğretmenlik de öyle. Öğretmenlik, eğitim, bir şekilde bu üst yönetim vizyona sahip olması gerekiyor. Hani bilmesi gerekiyor. Olayın farkında olması gerekiyor. Öğretmenliği bilmesi gerekiyor. Okulu bilmesi gerekiyor. Veli sıkıntılarını bilmesi gerekiyor ve vizyonu olması gerekiyor. Bunları istese de yapamazlar. Yani baştaki bir stratejik apex diyoruz bunun adına. En yukarıdaki, tepedekinin görevi vizyon ve felsefe vermek. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bunu başaramadı. Eskiden bir dönem vardı, yani sürekli bazı sendikalar akademisyenleri toplar, onların görüşlerine göre değişiklikler yapıyordu ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı artık piyasadan ürküyor, korkuyor, kim ne der diyor, yani yapacakları şeyde cesaret bulamıyor. Değiştirdikleri şeyler özde değil, sürekli yeni bir sınavla. En son şeydeki eleştirimiz, niye bu kadar 600-700 tane okul gene geri getirdiniz gibi. Yani bir şekilde bir çekinme var. Görevlerde mesela talim terbiye politika yapıcısı olması gerekiyor. Yenilik geliştirmede fikirler var ama çıkıp da uygulayamıyorlar. Abide sistemlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yani içeride bir dinamizm var alt kadrolarda. Ama bunları cesaret edip de uygulamaya geçirmekte sıkıntılar yaşanıyor ve bu sistemde köklü değişiklikler yapılamıyor. 12 senedir hep girdiler üzerinde konuşuluyor ve onlar yapıldı. Şimdi siyasete baktığın zaman daha ne yapsın? Yani okul ihtiyacı var deniyor, okul yapılıyor, bütçeden pay ayrılıyor. Tamam, bunlar girdiler. Süreçleri de sonuçlar belirlediğinde şimdi sonuçlarla ve süreçlerle ilgilenilmesi gerekiyor. Ona müdahale edebilecek bir uzman kitlesi Milli Eğitim'de var ama kullanılmıyor diyeyim.
Sayın Hocam, izin olursa bir sorum olacak. Tabii evet. PISA'ya tekrar dönmek istiyorum. PISA için 2015 yılında sınava giren çocuk sayısı yaklaşık 15 bin öğrenci. 7. sınıftan itibaren 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflara kadar gittiğini biliyorum. Örneklem doğru alınmış mı? Bu örneklemi kim oluşturuyor? Benim yaptığım o bakanlığın raporunda %34,5 mesleki ve teknik eğitim okullarından oluşmuş. %14 İmam Hatip liselerinden. Evet. Dolayısıyla doğru sonuç vermez diye düşünüyorum.
Ben size bir anlatayım onu. Anlattım ben bunu da bizim sesimiz çıkmıyor nedense. Yani bu son PISA felaket.
Yani hocam sesinizin çıkacağı bir kanal. Buyurun efendim.
Son PISA bir fiyasko. Yani PISA açısından, OECD açısından fiyasko. Yani doğanın kuralına aykırı bir düşüş var. Ben size sırasıyla anlatayım. Yani hatırladıklarımı anlatayım. Şimdi bizde 61 il bu çalışmaya katıldı. Öyle 5, 6, 7, 8 falan yok. 15 yaş grubundan evet. 6000'e yakın, 5895 kişi bu sınava girdi. Bizim puanlar dipledi. 2013 seviyesine indi ki bir gün önce PISA raporundan bir gün önce TIMSS yayınlandı. Orada da 8. sınıflar var. Yani 15 yaş grubuna yakın bir grup var. Ve bu sınava girenler de zaten ortaokuldan buraya gelmiş çocuklar. Geçmişte bu kimse de girmiş çocuklar yani. Yani trend çok belirli. Türkiye çok fazla ilerleniyor. Ama bir düşüş yok. Sabit gitme var. Patenaj. Bu patenaj lafını ilk defa biz kullandık. Daha sonra Cumhurbaşkanı da kullandı. Evet. İşin gerçeği patinaj var. Yani sabit bir şekilde devam ediyor ve 2015 PISA'nın iddia ettiği gibi öyle büyük bir düşme yok. Bu düşmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi bizi yanlış öğrenciler sınava aldılar bize. Yanlış öğrencileri sınava aldıkları için. Şimdi bakın 38 puan fende düşüş var. Okumada 47 puan düşüş var. Matematikte 28 puan düşüş var.
Allah Allah.
Öbür tarafa baktığımızda bu birazcık yükselme var 8. sınıflara baktığımızda. Bunlar 15 yaş grubu. Yani bu düşüş dünyada da var. Dünyadaki mesela düşüşü ben size söyleyeyim 12 puan civarında düşüş var. Yani bütün ülkelerde bir düşüş var. Birinci olan ülkede bile 30 puanlık düşüş var.
Bizde peki düşüş, bu da genel global bir hani okuduğunu anlamama gibi muhakeme etmemek.
Hayır, o kadar şimdi söylemiyorlar tabii. İlk defa bir şey yapıldı.
Evet.
Yani şimdi bakın TIMSS raporlarında ve PISA'nın kendi raporlarında bir şey var. Türk öğrenciler bilgisayara ulaşmada, teknolojiye evde ulaşmada dünyada en problemli birinci sırada yer alıyor.
Evet.
Şimdi bakın olay birincisi bu. Niçin bunu söyledim? Bu sene sınavlar ekran başında bilgisayarda yapıldı.
Tabletle yapıldı evet.
Evet.
%80'i tabletle oldu evet.
Zaten şimdi bakın bunu neler destekleyecek biraz sonra.
Evet.
Şimdi siz bilgisayarı alıyorsunuz, bir bilgisayar erişimi olmayan büyük bir kitle bizden sınav alındı.
Ama hocam çok özür dilerim, bu bilgisayarla erişim hükümetlerin muvafakatıyla oluyor zannediyorum. Hükümet isterse yapar, yoksa kağıt kalem yoklaması olabilecekti. Biz istemişizdir muhtemelen onu.
Bilgisayarla yapıldı. Bilgisayarla yapılınca şimdi bu bilgisayarda en problemli kesim neresidir? Fakir öğrenciler yani. Bir problem oradan destekleniyor. Bizde o kadar fazla ki sınava girenler arasında endüstri meslek. Biliyorsunuz Türkiye'nin %45'i meslek ve teknik liselerde.
Evet.
Dünyada böyle bir şey var mı? Dünyada olmuyor.
İşte bu yanlışı nasıl yapıyor? Yani kim seçiyor da böyle bir denklem oluşturuyor, örneklem oluşturuyor?
Pizza'yı Milli Eğitim'le beraber örneklem seçiyor ama böyle bir şey var olabileceğini düşünememiş olabilirler. Onlara da söylenmiş böyle seçim yapamazsınız diye. Ben biliyorum onu yani. Ama adamlar böyle nasıl bir seçim yapmış ben size onu anlatayım. Ve nasıl bir problem var orada. Bir şey yapmış olmamız lazım değil mi bizim bu kadar puan düşürmemiz için? O 2012'den sonra ne yaptık? Bir şey yaptık. Bütün liseleri zorunlu yaptık. Yani bu sınava hiç girmeyecek %30'luk bir kitle bir devlet iyi bir şey yapmış. Demiş ki oturun bakayım sınıflara. Gelin bakalım hepiniz mecbursunuz okula gelmeye değil mi?
Evet.
Şimdi bu %30 kitleyi okulun dışına atın bakalım ne oluyor? Puanlar direkt yükselir anlatabiliyor muyum? Şimdi ne olmuş? İyi bir şeyden dolayı kötü bir şey ortaya çıkmış. Sebeplerinden biri bu. Birisi bu ekran. Ekran okuyuculuğu bizde en kötülerden biriyiz dünyada. Çünkü bakın ekranda bir sayfa geliyor. Bu sayfadaki soruyu cevaplayabilmeniz için iki sayfa sonraki bilgileri kullanacaksın. Yani diyor niye uğraşacağım ben bununla diye soruyu atlıyor bizimki şey. Ben
yani çocuklar dikkate almamış olabilir ekrandaki soruları diyorsunuz.
Meslek lisesi öğrencisi zaten sınava niye giriyorum diye düşünüyor. Evet. Zaten çoğunlukla onlar. Adam bakmıyorum ben diyor yani çekiyorum ben bunu diyor yani soruyu cevaplamıyorum diyor. Bir de şöyle ben soruların bazılarına baktım. Sorularda beklenen şey bizim uzmanların değerlendirmesinde de problem var. Açık sorulara, açıklama gerektiren sorulara bizimkiler bir kelimelik cevap veriyor. Kısadan. Ha öyle şu doğrudur şöyle olması lazım. Ha dediğin şey. Bunların hiçbiri doğru kabul edilmiyor. Halbuki ben okuduğum zaman ya bu çocuk doğru söylüyor aslında ama bu checklist'teki doğru cevaba uymuyor adamlarınki. Çünkü onlar gerekçe istiyorlar açıklamalara.
Gerekçe istiyorlar doğru.
Bizim çocuklar mesela tek cevap vermişler. Dolayısıyla puanımız oradan düşmüş. Seçerken çok önemli bir olay var. Bakın PISA'da seçilen öğrencilerin %2'si bizim en iyi öğrenciler kesiminden seçilmiş.
Doğru.
Bizde ne kadar bu biliyor musunuz? %10. Yani %10 temsil edilmesi gereken öğrenci kitlemiz oraya %10'u yani 6 bin kişinin %10'u bu fen lisesi kökenli akademik başarıları yet puanları büyük gruptan gelmesi gerekirken bizde 3 tane lise alınmış.
Evet doğrudur.
%2,5. Dolayısıyla zaten yanlış bir şey almışlar.
Yani örneklem evet. Seçimi yanlış diyorsunuz. Türkiye'yi tam yansıtmaz gibi bir
i̇nsanlar,
anlam çıkıyor. Evet.
Ama şunu da bilsinler insanlar ne? Ne olmuş? 3 fen lisesi seçmişler. Aslında 1 fen lisesi seçmişler. Çünkü Anadolu Öğretmen Lisesi kapanınca bu Anadolu Öğretmen Lisesi'nin öğrencilerine fen lisesi tabelası konmuş. Adamlar gitmiş bunu seçmiş. Yani fen lisesinden seçilecek daha farklı kişiler varsa bunlar seçilmiş. Onun haricinde liselerde biz değişiklik yapmışız. Yani genel lise kavramını kaldırmışız. Anadolu Lisesi ile birleştirmişiz. Bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya bir kitle çıkıyor. Bunlar da az temsil ediliyor. Ve en büyük kitle biz imam hatiplerde çok büyük bir öğrenci almışız 2012'den sonra. Evet. Endüstri meslekler patlamış. Biz zaten tabakalı sistemden bir daha tabakalı OECD örneklem alınca bu sefer bizde çok eşleşmeyen bir sistem devreye girmiş oldu. Özellikle endüstri meslek liselerin ve diğer meslek liselerin çok programların fazla temsil edildiği bir sınavda başka sonuç zaten beklenemez. Bizim şeylerin puanları çok yüksek.
Yani burada da komplo var mı diyelim yani, öyle mi düşünelim?
Yani ben artık komplo teorilerine pek uzak kalmamaya çalışıyorum son zamanlarda.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi süremiz azaldı. Son sözlerinizi alalım. Yani aslında sizinle stüdyoda böyle geniş geniş uzun nehir konuşmalar yapmamız lazım. Yani birçok başlık verdiniz. O başlıkları tabii bu kısa sürede hepsini açma imkanı olmadı. Ben genel değerlendirmeler yaptık. İnşallah İstanbul'a teşrif ederseniz daha geniş inşallah bir değerlendirme yapmış oluruz. Böyle son sözlerinizi alsam, yani biz eğitimi başarırsak nasıl bir Türkiye ortaya çıkar? Ona ilişkin de şöyle birkaç cümlenizi alsam diye düşünüyorum.
Tamam, ben stüdyoya gelince daha vurucu şeyler söylerim de sizin program kapanabilir. Şimdi şunu söyleyelim. Bizim iyi öğrencilerimiz dünyayla rekabet edebilecek kapasitede insanlar.
Çok güzel.
Bizim bu çocuklarımız hepsi aslında. İmkan verildiği takdirde bu çocukların kapasiteleri var. Bu kapasiteyi biz kendi elimizle kaslara ayırarak çocukların ortamlarını kısıtlıyoruz. Öğretmenlerimiz de felsefe, Anadolu'nun pedagojisinin ruhu var. Yani biz bu çocuklarda bunları görüyoruz. Her şey var. Kapasite var. Kapasitenin inşası gerekiyor. Bizim bu coğrafya artık ayakları yere sağlam basan bir nesil yetiştirmek zorunda. Milli eğitim, milli güvenlik meselesi kadar ciddi bir olay haline gelmiş durumda. Ve önümüzdeki 30-40 yıl boyunca biz burada rahat edemeyeceğiz. İnsanımızın dirayetiyle, onların bu ülkedeki dirençleriyle ve ülkenin geleceğine duyacakları güvenle biz burada ayakta durabileceğimiz kesin. Bu sistemlerin hepsinin artık oturulup devlet aklıyla düzenlenmesi gerekiyor.
Helva yapmamız lazım değil mi hocam?
Evet, her şey var. Artık bu işi fazla uzatmadan adaletli bir şekilde okulları denkleştirerek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak ve imkanları özellikle dezavantajlı gruplara vererek, dezavantajlı sayılarını azaltarak,
çok güzel,
tepeleri değil alttaki ezilenleri kurtarmak yönünde politikalar geliştirmemiz, en iyi öğretmenlerimizi, en ücra, kötü, dezavantajlı, ihtiyacı olan fakir fukara, etnik yapı açısından ihtiyacı olan gruplara tecrübeli
öğretmenler,
imkanları, devletin parasını oralara daha pozitif ayrımcılık yaparak yapmadığımız müddetçe biz bu coğrafyada okumuş ama bireysel yaşayan, topluma çok fazla faydası olmayan insanlar yetiştirmeye devam ederiz.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok zahmet verdik sizlere. İnşallah yeniden buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
Hayırlı günler hocam.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun, var olun. Sağ olun.
Evet, değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Cemil Yücel hocayı dinledik. Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. Gerçekten son derece hayati değerlendirmeler yaptı. Orada da söylediğimiz gibi önemli başlıklar verdi. Bağlayışı son derece önemliydi.
Tek çok çok çağırmak lazım.
Evet, inşallah başka programlarda da kendisini misafir edeceğiz.
İnşallah.
Nuri Bey, son sözü size vereyim. Siz de dinlediniz hocayı. Yani şöyle kısa bir değerlendirme. 3-5 dakikalık bir şeyimiz
evet.
Var.
Şöyle tabii PISA OECD ülkeleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama. Tabii ben örneklemin yanlış olduğu noktasında kanaat bende de vardı. Yani bu noktada hoca haklı. Örneklemi doğru seçmezseniz sınav sonuçları da doğru sonuç vermez. Burada sanki bilerek bir zorlama var. Türkiye sistemi üzerinde bir zorlama var ve Türk hükümetlerini zora sokacak bir tavır var. Lakin durum şu.
Ama bizim insanımız bizde de problem var.
Bizde de yani problem var. Bizim insanımız, bizim bakanlığımız bu şeye nasıl düştü? Bu örneklem uygulamasında bir
mesela,
şey yok muydu?
Cemil Hoca dedi ki en iyi öğretmenleri
ona
en mahrum bölgelere vermemiz lazım. En dezavantajlı. Aynı şeyi PISA baş direktörü de söylüyor.
Eğitim fakültesinden çocuk heyecanıyla mezun oluyor. Elbette tecrübesi yok. Ama bir heyecan var. Onu soracaktım. Vakit olmadı. Belki dava ve mefkure verme noktasında fakülteler zayıf kalıyor. Çocuk genç başına, tek başına, tecrübesiz, kırsala gidiyor. O irfan topraklarına gidiyor. Anadolu topraklarına gidiyor. Orada iletişim kurmaya ve bir şey vermeye çalışıyor. Halbuki o genç büyük şehirlerde ustanın yanında biraz daha pişecek. Deneyim kazanacak. Sonra kırsal kesime gidecek. Biz tam tersini yapıyoruz. Dolayısıyla kırsal kesimde o irfani topraklarımızda medeniyetimizin aslı unsuru Anadolu topraklarında öğretmenlerimizin yaşı çok genç. İşte Mardin'e gidiyoruz, Kars'a gidiyoruz, Ağrı'ya gidiyoruz. Öğretmen akademisi çerçevesinde 3 yıllık, 4 yıllık mesleki birikimi olan veya 1 yıllık, 2 yıllık öğretmenler
düşe
oluşuyor.
Düşe kalka orada.
Düşe kalka öğretmenlik yapıyor. Bir de şu yok bizde, bu çok önemli. Nasıl doktorluk mesleğinde usta çırak ilişki çok iyi oturmuşsa, öğretmenlik mesleğinde de usta çırak ilişkisini koymamız lazım.
Tecrübeyle
heyecanı birleştirmemiz lazım. Adam adamın gölgesini yetişir diye büyüklerimiz boşa söylememiş efendim. Evet. Yani bu çok önemli. Biz de annemizin karnında öğretmen olarak doğmadık, yönetici olarak doğmadık. Belki şansımız itibariyle iyi insanlarla, iyi koçlarla birlikte olduk. İyi ortamlarda birlikte olduk. Bu mesleği sevdik. Bu mesleğin insanı olduk. Yani birçok genç bundan mahrum. Dolayısıyla eğitim fakülteleri bu anlamda bu döngüyü de değiştirme noktasında bakanlığa belki bir şey yapmalılar, baskı yapmalılar. Bir de eğitim fakültesi süreci içerisinde derse giren öğretmenler bu heyecanı vermeli, bu ruhu da verebilmeli. Hoca aslında güzel şeyler söyledi ve en güzel söylediği şey de bakanlığın 1 milyon öğretmen içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetecek bir eğitim kökenli bir bakan bulamamış olmamız.
Evet.
Yani bu çok önemli, küçümseniyor ama yani bu çok önemli. Yani meslek ki bir alan ki eğitim çok önemli bir unsur. Bir memuriyet alanı değildir aslında. Bu alanda öğretmen kökenli, çok nitelikli, kaliteli, motivasyonu sağlayacak, öğretmeni heyecanlandıracak, dava verecek, mefkure yükleyecek çok nitelikli, dertli öğretmenimiz var. Bunlar daha farklı olurdu sahada. Ama siyaset bizi pek noktaya taşımak istemiyor.
Şimdi bunlar da konuşula inşallah siyasetin de masasına ulaşır ve yani eğitim en hayati meselemiz. Evet, evet. Yani Türkiye'nin hani hoca dedi ki bu coğrafyada kalabilmemiz, var olabilmemiz, bu insan kalitemizi en yükseğe çıkarmakla mümkün. Allah şeyi vermiş, nüfus varlığını vermiş.
IMF bir taraftan sıkıştırıyor. Ondan sonra merkez bankalar, dünya merkez bankası bir taraftan Türkiye pompalıyor. OECD raporları bir taraftan pompalıyor. Bu coğrafya zor bir coğrafya.
Zor yani, bir coğrafya.
Dolayısıyla hangi raporlarda kalitemizi... biz komplo düşünmüyoruz ki? Yani akla geliyor.
İnsan kalitemizi yükseltirsek
evet.
Bunların hepsini göğüslemek evet. Mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
sağ olun, var
çok
olun.
Sağ olun efendim.
Değerli dinleyiciler, bir eğitim konuşmaları programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize, eğitimcilerimize başarılar diliyoruz. Türkiye'nin büyük geleceği için.
Efendim çok teşekkür ederim.
Saygıyla kalın.